Merhaba, ben Yusuf. Nina Nartre podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Karen Hahn'un Empire of AI adlı kitabı. OpenAI'nin ve daha geniş anlamda yapay zeka sektörünün nasıl büyüyüp dönüştüğünü inceleyen araştırmacı gazetecilik türünde bir eserdir. Yazar. BBO'dan itibaren izlediği OpenAI'nin başlangıçta güvenlik ve kamusal fayda iddiasıyla yola çıkıp zamanla rekabetçi, kapalı ve güç merkezli bir yapıya evrilmesini anlatır. Kitap yalnızca Sam Altman ve şirket içi gerilimlere odaklanmaz, aynı zamanda veri merkezleri, enerji ve su tüketimi, düşük ücretli veri emeği ve küresel teknoloji tekelleri gibi daha geniş bir ekosistemi de ele alır. Böylece yapay zekanın sadece yazılım ya da ürün meselesi olmadığını kaynak, emek, siyaset ve ideoloji ile örülü bir güç düzeni olduğunu gösterir. Eserin amacı, teknoloji etrafındaki parlak anlatının arkasındaki bedelleri görünür kılmak ve okuru, yapay zekanın geleceğinin kimler tarafından ve hangi çıkarlarla şekillendirildiğini sorgulamaya davet etmektir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak OpenAI'nin ideallerden güç merkezine dönüşmesi. Kitabın ana eksenlerinden biri, OpenAI'nin başlangıçtaki misyonuyla sonraki yönelişi arasındaki uçurumdur. How? Şirketin ilk dönemde yapay zekayı insanlığın yararına geliştirmeyi vaat eden yarı idealist bir yapı olarak sunulduğunu. Ancak büyüme baskısı arttıkça bunun yerini kapanıklığın, rekabetin ve piyasa mantığının aldığını gösterir. Bu dönüşüm sadece bir şirketin strateji değişikliği değildir. Aynı zamanda Silikon Vadisi'nde sık görülen bir modelin yoğunlaşmış örneğidir. Açık araştırma dili hız ve pazar payı uğruna geri çekilirken karar alma süreçleri dar bir yönetici çevresine sıkışır. Böylece kitabın ilk büyük sorusu ortaya çıkar, güvenlik ve kamusal fayda söylemi gerçekten yönlendirici miydi? Yoksa daha baştan ölçek büyütmeye hizmet eden bir meşruiyet çerçevesi miydi? Hao'nun analizi bu ikilemi canlı tutar ve okuru, teknoloji şirketlerinin kendilerini nasıl ahlaki bir amaçla tanıtabildiğini düşünmeye zorlar. İkinci olarak, Sam Altman çevresinde kurulan liderlik kültü ve şirket içi çatışmalar, kitap, OpenAI'nin yükselişini yalnızca teknolojik başarılara bağlamaz. Sam Altman'ın liderlik tarzını ve çevresinde oluşan güç yoğunlaşmasını da merkeze alır. How, şirket içindeki yönetim krizlerini. Özellikle de Altman'ın kısa süreli görevden alınması ve ardından geri dönmesini bir kurum içi prosedürden çok, modern teknoloji imparatorluklarında yaşanan iktidar mücadelesi olarak işler. Burada önemli olan nokta, sorunların kişisel hırslarla sınırlı olmaması. Şirketin misyonu, güvenlik anlayışı ve ticarileşme arzusu arasındaki yapısal gerilimleri açığa çıkarmasıdır. Kitapta sıkça hissedilen şey, kararların etik ilkelerden çok hız, yatırım, görünürlük ve rakiplere yetişme baskısıyla şekillenmesidir. Bu nedenle Altman sadece bir CEO değil, aynı zamanda yapay zeka çağında kurumsal karizma ile stratejik güç toplamanın sembolü haline gelir. How? Bu liderlik modelinin nasıl bir sadakat kültürü oluşturduğunu ve karşı görüşleri zayıflattığını göstererek, teknoloji şirketlerindeki kişisel merkezileşmenin kurumsal denetimi nasıl zorlaştırdığını anlatır. Üçüncü olarak yapay zekanın görünmeyen maliyeti enerji. Su ve veri altyapısı, Empire of AI'nin en güçlü taraflarından biri, yapay zekayı soyut bir yazılım başarısı olarak değil, fiziksel ve maddi bir altyapı sistemi olarak anlatmasıdır. How, büyük dil modellerinin eğitimi için gereken işlem gücünü, veri merkezlerinin enerji tüketimini ve su ihtiyacını ayrıntılı biçimde tartışır. Bu yaklaşım, yapay zeka hakkında sık duyulan kolay anlatıları kırar, çünkü burada dijital yenilik, gerçek kaynak kullanımıyla doğrudan bağlantılıdır. Kitap, özellikle veri merkezlerinin kurulduğu yerlerde ortaya çıkan çevresel baskıya dikkat çeker, bu da teknolojinin maliyetinin yalnızca şirket bilançolarınız değil, yerel toplulukların yaşamında da hissedildiğini gösterir. Bu bölümdeki temel fikir, yapay zeka büyüdükçe onun daha verimli değil, daha kaynak bağımlı bir sistem haline gelmesidir. Ha! Teknoloji söyleminin çoğu zaman bu bedeli gizlediğini. Oysa enerji ve su gibi temel kaynaklar üzerindeki baskının gelecekte daha da belirleyici olacağını savunur. Böylece kitap, AI tartışmasını veri, elektrik ve ekoloji eksenine taşır. Dördüncü olarak küresel veri emeği, düşük ücretli çalışma ve dijital sömürgecilik. Kitabın bir diğer önemli boyutu, yapay zekanın arkasındaki insan emeğini görünür kılmasıdır. How? modellerin eğitimi ve içeriklerin düzenlenmesi için kullanılan veri etiketleme, temizleme ve denetleme işlerinin çoğunlukla Global South ülkelerindeki düşük ücretli işçilere dayandığını anlatır. Bu, teknolojik ilerlemenin otomatik ve zahmetsiz olduğu yönündeki algıyı bozar. Kitapta yer alan Kenya gibi örnekler, yapay zeka ekonomisinin küresel ölçekte eşitsiz iş bölümü üzerine kurulu olduğunu düşündürür. Hao'nun çerçevesinde mesele yalnızca düşük ücret değildir, aynı zamanda emekçilerin psikolojik yükü, güvencesiz çalışma koşulları ve görünmez bırakılmalarıdır. Bu durum, modern dijital altyapının eski sömürgeci düzenlere benzeyen bir kaynak ve emek akışıyla işlediği fikrini güçlendirir. Yazarın dijital sömürgecilik ya da imparatorluk benzetmesi de tam burada anlam kazanır. Çünkü yapay zekadan elde edilen değer çoğu zaman emeği sağlayan topluluklara değil, sermaye ve yönetim merkezlerine geri döner. Son olarak Agiwade. Etik tartışmalar ve teknoloji tekellerinin geleceği belirlemesi, Hao'nun kitabı. Yapay zeka tartışmasının merkezindeki AGI, yani genel yapay zeka iddiasını da eleştirel biçimde inceler. Ona göre AGI yalnızca teknik bir hedef değil. Aynı zamanda şirketlerin güç toplamak, kaynak çekmek ve kamuoyunda tarihi bir zorunluluk hissi yaratmak için kullandığı güçlü bir anlatıdır. Kitapta Boomers ve Doomers ayrımı üzerinden görülen iç tartışmalar, bir yanda hızlı ürünleşme ve yatırım baskısını, diğer yanda güvenlik ve yavaşlama çağrılarını temsil eder. Ancak Hao, bu tür güvenlik tartışmalarının bile çoğu zaman büyük şirketlerin belirlediği çerçevenin dışına çıkamadığını ima eder. Çünkü oyunun kuralları birkaç dev şirket tarafından belirleniyorsa, etik sınırlar da çoğu zaman onların çıkarlarıyla sınırlı kalır. Kitap bu yüzden sadece OpenAI eleştirisi değildir, aynı zamanda yapay zeka düzenlemesi, antitrust ve demokratik denetim için bir uyarıdır. Geleceğin teknolojik yönünü hangi kurumların, hangi ideolojilerle ve hangi çıkar yapılarıyla belirlediğini sorgulamak eserin en kalıcı katkılarından biridir. Sonuç olarak, Empireofy. Yapay zekaya yalnızca bir ürün yeniliği ya da girişimcilik başarısı olarak bakmak istemeyen herkes için okunması gereken bir kitaptır. Özellikle teknoloji politikası, medya, etik, emek çalışmaları, çevre ve hukuk alanlarına ilgi duyan okurlar için güçlü bir kaynak sunar. Kitap, OpenAI'nin iç dünyasını anlatırken aynı zamanda yapay zekanın ardındaki küresel altyapıyı, güç ilişkilerini ve maliyetleri açığa çıkarır. Bu yönüyle yalnızca bir şirket tarihi değil, yeni dijital çağın ekonomi politiğine dair kapsamlı bir eleştiridir. Benzer yapay zeka kitaplarından ayrılan yanı, heyecan verici gelecek senaryolarına kapılmak yerine bugünün somut bedellerine odaklanmasıdır. Hao, teknolojinin büyüsünü bozup yerini emek, kaynak, yönetişim ve sorumluluk sorularıyla doldurur, okur bu kitap sayesinde. Yapay zekaya dair haberlerde çoğu zaman görünmeyen küresel tedarik zincirini, şirket içi iktidar mücadelelerini ve çevresel etkileri birlikte değerlendirmeyi öğrenir. Kısacası eser, sadece neyin geliştirildiğini değil, kimin için ve hangi bedelle geliştirildiğini anlamak isteyenler için öne çıkar. Destek olmak isterseniz Karen Hao kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.